Dünyaya masallar.
Ayrım 2.
Karar verilmiş ya, küçük büyük bütün ak yürekliler vakit yitirmeden becerikli elleriyle kendilerine düşeni yapmaya koyulmuşlar. O günlerde ak yürekli insanların ülkesine şöyle bir göz atanlar, kadınların kandil ışığında başlarını bir an bile kaldırmadan tığ işlediklerini, ustaların durup dinlenmeden çekiç salladıklarını, çocukların yığılmış çalı çırpıları tutuşturmak için yanaklarını şişirerek sırayla üflediklerini, bilginlerin saatler boyu bir takım kağıtlara not olarak tartıştıklarını, ozanların insanların kardeşçe yaşamasını öven deyişler söyleyerek alanlarda dolandıklarını, saz şairlerinin sazlarıyla çalışanları coşturduklarını görürlermiş. Günler geçmiş, milyonlarca kilometre uzunluktaki çelik yedi merdiven, yedi kişinin zor taşıdığı yedi makas tamamlanmış. Bilginler ülkenin en cesur, en yiğit, en çalışkan, en neşeli, en sevilen kişilerini seçmişler. Onlarla uzun uzun konuşmuşlar. Nasıl savaşacaklarını anlatmışlar. Sonunda en önemli gün gelip çatmış. Seçilen kişiler yedi koldan, ellerinde makaslar, başlamışlar tırmanmaya. Bütün ak yürekliler onları sevgiyle uğurlamışlar. Anaların babaların yüreklerine acı dolmuşsa da onlardan ayrılmanın acısına onurla göğüs germişler ve hiçbir şey belli etmemişler. Yedi merdivenden canavarın yedi koluna ulaşmak için o yiğit insanlar yola çıkmışlar. Böylece ak yürekliler bir yandan canavar, bir yandan da yeryüzündeki kara yüreklilerle savaşmaya başlamışlar. Çok zorlu bir savaş olmuş. Canavarla uğraşanlar kimi zaman umutsuzluğa kapılmışlar. Ancak yeryüzünde kendilerini bekleyen binlerce kişiyi düşündükçe yılmadan kavgayı sürdürmüşler. Birçok yiğit ölmüş. Ama canavarın kollarını ta kökünden kesmeyi başarmışlar. Böylece beslenme kaynağı yok olan canavar gittikçe küçülmüş, güneşin içinde eriyip yok olmuş. Ve güneş en güzel, en taze, en yararlı ışınlarını yeniden dünyaya salmış. Dünyadaki kara yürekliler de en büyük desteklerinden yoksun kalınca yenik düşmüşler. Bütün çirkinlikleri güneşin parlak ışıklarıyla birlikte ortaya çıkmış. Saklanamaz olmuşlar. Dünya tarihinin bu en büyük savaşını yılmayan, omuz omuza, hep birlikte umutla savaşan ak yürekliler kazanmışlar. En güzel değerlere kavuşup kendilerinden sonra gelen büyük insanlığa örnek olmuşlar. Dünyanın ışıkla, aydınlıkla yeniden dolduğu gün büyük bir şenlik yapılmış. Ölenler anılmış ve bir bilgin kişi, "Onlar çocuklarımız mutlu bir dünyada yaşasınlar diye öldüler." demiş. Ozanlar türküler söylemişler, şiirler yazmışlar. Çocuklar gökyüzüne ak güvercinler salmışlar. Sanki yeryüzünün bütün ak yüreklileri aynı anda el ele, kol kola türkü söyler, oyun oynar gibiymiş. Çünkü güneş onlarınmış artık. Çünkü güneş ışınlarının bütün nimetlerini eşit olarak salmış dünyaya. Çünkü dünyanın hiçbir köşesinde bir karanlık nokta, bir tek kara yürekli kişi kalmamış. İşte o günden bugüne insanoğulları kara yüreklileri yaşatmamak için savaşıp duruyorlarmış. Dünyada olağanüstü bir gün. O sabah uyandıklarında bütün dünyalılar şaşıp kaldılar. Sokaklarda yüzlerce çocuk ellerinde pankartlar bağıra çağıra yürüyorlardı. Pencerelere dolup pankartları okumaya başladılar. Dünya çocukları yönetimi ele aldı. Büyükler, sıcak yataklarınızı bırakmayın, bugün işleri biz göreceğiz. Yarının büyükleri, bizler, yarını beklemeden yönetimi ele aldık. Yaşasın çocukların devleti. İsveçli Weber ilk kez bir fabrika görecekti. 11 yaşlarında kıvırcık saçlı bir yumurcaktı. Yapılan iş bölümünde silah fabrikalarını denetlemekle görevlendirilmişti. Çantası koltuğunda, arkasında fabrika müdürü, kendini bekleyen masaya doğru yürüdü. Çalımla oturdu. Önünde bir yığın kağıt duruyordu, şöyle bir karıştırdı. Faturalar, anlaşmalar, bonolar, hisse senetleri. İşin içinden çıkamayacağını anlayınca hepsini bir yana bıraktı. Zile basıp fabrika müdürünü çağırdı. Dolaşmak istiyordu. Birlikte kocaman bir binaya girdiler, içeride yüzlerce işçi çalışıyordu. Fabrika müdürü iki büklüm eğilerek açıkladı. Şimdi işçilerimiz son yılların en önemli buluşu, ejderha zırhı adını verdiğimiz bir tank üzerinde çalışıyorlar. Bu tank çok kısa bir zamanda yüzyılımızın en güçlü silahlarından biri olacak. Weber söylenenlerden hiçbir şey anlamamıştı. Canı sıkıldı. Tam o sırada ejderha zırhı yanına geldi. Oynayacak bir şey bulduğu için sevinerek tankın üstüne çıkmaya çalışıyordu ki fabrika müdürü soluk soluğa yanına gelip bu tankın oyuncak bir tank olmadığını, düğmesine basılıp ateş edildiği zaman 100 hektarlık bir alandaki tüm canlıları yok ettiğini söyledi. Weber öfkelendi. Demek bunca emek, bunca para canlıları yok etmek için harcanıyordu. Hemen fırladı yerinden, toplantı odasına kapandı. Kimse onu rahatsız etmesin diye bir de levha astırdı kapıya. Bir saat sonra çıktığında sevinç içindeydi. Doğru teknisyenlerin yanına koştu. Yeni bir tank modeli çizmişti, hemen yapılmasını istiyordu. Herkes heyecan içindeydi. 2 saat sonra ilk tank ortaya çıktı. Weber atladı tepesine, tank ağır ağır yürüdü. İşçiler aman ateş düğmesine basmasın diye ona doğru koştular. Weber onların içinden geçeni okumuş gibi ateş düğmesine uzandı, birden bastı. Herkes kendini yere atmıştı ki ortalık bir anda çiçek bahçesine döndü. İşçiler sevinçle yerlerinden fırladılar. Weber'in tankı menekşeler, karanfiller, kır çiçekleri fırlatıyordu. Aynı gün bir başka yerde başka çocuklar Uluslararası Açlıkla Savaş Örgütü'nün başına geçtiler. Birkaç saat raporları, istatistikleri gözden geçirdiler. Of, ne de çok rakam vardı. Küçük Angel kısaca dedi, dünyanın yarısından fazlası aç. İşte rakamlardan çıkan sonuç bu. Ne acı. Ne yapalım diye uzun uzun düşünmediler. Hemen yeryüzündeki savaş gemilerine, savaş uçaklarına motorlarını ısıtmasını söylediler. Birkaç saat sonra yeryüzünün çeşitli bölgelerinde savaş uçakları uçmaya, çeşitli kıyılara da savaş gemileri yanaşmaya başladı. Oralarda yaşayanlar hemen sığınaklara koştular. Sığınaklarında biraz sonra patlayacak bombaların gürültüsünü beklerlerken şaşılacak bir şey oldu. Gökten paketler yağmaya başladı. Yüz binlerce, milyonlarca kırmızı, yeşil, sarı kağıtlara sarılmış paket. Sevinçle sığınaklarından dışarı fırladılar. Yaşasın! Dünya çocuklarının harekete geçirdiği uçaklardan yiyecek maddeleri yağıyor, kıyılara yanaşan savaş gemileri binlerce tonluk meyve sularını şişesine alıp koşana dolduruyordu. Birkaç çocuk da o gün borsaya gittiler. Borsa ana baba günüydü. Paralar veriliyor, paralar alınıyor, insanlar hırstan gözleri kararmış bir durumda oradan oraya koşuşturuyorlardı. Kocaman ışıklı bir göstergeçte sürekli yeni rakamlar yazılıyordu. Çocuklara borsayı gezdiren yetkili, orada çok büyük paraların yitirildiğini, pek çok insanın yapımını borsada dönen oyunlarla bağladığını anlattı. Çocuklar bu işe çok üzüldüler. Hele tüm parasını bir anda yitiren bir adamın hüngür hüngür ağladığını görünce yürekleri öfkeyle kabardı. Ne yapabilirlerdi ki? Öyle ya, okullarındaki en güç matematik işlemleri bile borsa oyunlarının yanında hiç kalırdı. Yılmadılar ama. Aralarında uzun uzun tartıştılar. Sonra hep birlikte borsayı terk ettiler. Bir süre sonra borsaya yeniden döndüklerinde hepsi de fıkır fıkır gülüyordu. Borsada her şey olanca hızıyla sürerken akşam oldu. Herkes ne kaybedip ne kazandığını sayıyordu ki bir anons yükseldi. Sevgili büyüklerimiz, sizlere önemli bir açıklama yapacağız. Bugün ne yitiren ne kazanan var. Çünkü bugün ellerinizdeki paralar yapma paralardır. Sabahleyin para uğruna yaptığınız o çetin savaşı görünce para denilen şeyin ne denli anlamsız olduğunu sizlere anımsatmak için küçük bir hile yaptık. Hemen basım evine koşup yapma para bastırdık. Siz de her şeyden habersiz hırsla oyununuzu sürdürdünüz. Oysa ortalıkta dolaşıp duran değersiz kağıt parçalarıydı. Duyuru borsada büyük bir şaşkınlık yarattı. Bundan yararlanan çocuklar masaların üstünde duran paralardan uçak yapıp uçurmaya, kayık yapıp yüzdürmeye başladılar. Mehmet Ali başkanlığındaki bir başka grup da o sabah Kentleri Güzelleştirme ve Onarma Derneği'ne gitti. Dernek yöneticileri kasılarak o güne dek yaptıkları işleri anlattılar. 2 gün sonra kentin 25. anıtı açılacak, 26.sının ise temeli atılacaktı. Mehmet Ali bu anıtların kaç paraya mal olduğunu sordu. Yöneticiler, çalışmalarımız sayesinde 25. anıtı çok ucuza mal ettik. Aşağı yukarı 1 milyon liraya. 26. anıtımız ise çok görkemli olacağı için 1,5 milyona bulacak dediler. Mehmet Ali şaşkınlıktan büyümüş gözlerle, ama dedi, kentin benim oturduğum semtinde insanlar tek odalı evlerde yaşıyor. Oynayacak parklarımız olmadığı için bütün gün sokaklarda başıboş dolaşıyoruz, dedi bir diğeri. Nesrin ise ağlamaklı bir sesle, küçük kardeşimi bırakacak bir bakım evi olmadığı için ona ben bakmak zorundayım. Bu nedenden okulu bıraktım, diye mırıldandı. Yöneticiler her şey sırayla bu işlere de bakacağız diye çocukları yatıştırmaya çalıştılar. Ama Mehmet Ali yaman bir başkandı. Sıra mıra dinlemedi, grubu toplantıya çağırdı. Çok geçmeden kentin kenar mahallelerinde bir telaştır başladı. Her evin önünde bir kamyon durdu. Eşyalar sarılmadan öylece olduğu gibi kamyonlara yerleştirilip sosyal konutların yolu tutuldu. Sosyal konutlar pek güzeldi. Hepsinin birkaç odası, banyosu, büyükçe bir balkonu vardı. Evlere yerleşenler ilk iş güzel bir banyo yaptılar, sonra geniş rahat yataklarda uyudular. Mehmet Ali ve grubunun işi bu kadarla bitmemişti. Tropik bitkilerin bakımı için halka kapalı olan kentin en güzel parkını çocuklar oynasın diye parmaklıklarını kırıp halka açtılar. 26. anıtın temel atma töreni gazetelere ilan verilerek durduruldu. Yerine bir çocuk bakım evinin temeli atıldı. Temel atma töreninde Başkan Mehmet Ali dünya tarihinin en kısa açık konuşmasını yaptı. Çocuk bakım evinin temelini attım. İşte bu temel atma töreninde her törene bol bol yemek, bol bol içmek için gelen çağrılılar da sunulan elma şekerleriyle yetindiler. Bir başka grup ise Yeni Buluşlar Bilim Evi'nin kapısını çaldı. Bilginler sevinç içindeydiler. Az sonra yeni bir makinenin ilk denemesi yapılacaktı. Bu, tüm bilginlerin 50 yıla yakın bir zamandır yapmak için çalışıp didindikleri, insan beyninin işleyişine sahip, insanın yaptığı her işi yapabilecek yetenekte bir makine adamdı. Çocuklar bir köşeye sıkışıp denemeyi izlemeye başladılar. Makinenin yüzlerce düğmesi vardı. Bilgin bir düğmeye bastı, makine madeni bir sesle, "Ben bir makine adamım," dedi, sustu. Bilgin ikinci düğmeye bastı, makine adam, "Ben insanların yaptıkları her işi yaparım ama duygularım yoktur," dedi, sustu. Bilgin üçüncü düğmeye bastı, makine adam, "Bu nedenden ben insanlardan güçlüyüm," dedi, sesini birdenbire yükselterek. Bilginler bu olağanüstü başarı karşısında coşmuşlardı. Makine adamın çevresini sarıp dans etmeye başladılar. Bir yandan da, "İşte ideal insan, işte gerçek insan," diye bağırıyorlardı. Çocuklar bu madeni sesli, akıllı makine adama ürküntüyle bakıyorlardı. Birden Arabistan çöllerinden gelen Habib fırladı yerinden. Bilginlerden makine adama soru sormak için izin istedi. Bilginler, "Sor sor, o her şeyi bilir," dediler. Habib makine adamın düğmesine basıp konuşmaya başladı. "Sayın makine adam, söylediklerine göre siz her şeyi biliyormuşsunuz. Ben size birkaç soru soracağım. Bakalım bilebilecek misiniz? Dikkat, başlıyorum. 1. Yeni sürülmüş toprak kokusunu, 2 gökkuşağının renklerini, 3 suyun sesini biliyor musunuz?" Bilginler makine adamın bu soruları yanıtlayacağına güvenerek koltuklarına yaslanmış sonucu bekliyorlardı. Çocuklar soluklarını kesmişlerdi. Bakalım ne olacak? Uzun bir beklemeden sonra makine adam yanıt verdi. "Hayır, bu sorduğunuz 3 sorunun da yanıtını bilmiyorum. Ben makine yağı kokusundan başka bir koku, yapıldığım laboratuvarın grisinden başka bir renk ve kendi sesimden başka bir ses duymadım, görmedim, koklamadım." Bilginler öfkeyle fırladılar yerlerinden. Bu yenilgi karşısında saçlarını başlarını yoldular. Çocuklarsa makine adamın düğmeleriyle oynuyorlardı. Birden makine adam, "Ben bir makinayım, ben bir makinayım," diye hoplayıp zıplamaya başladı. Gece oluyordu. Çocukların yapacakları o denli çok işleri vardı ki bir oylama yapıp en önemlisini seçtiler. Ve doğru Birleşmiş Milletler binasının yolunu tuttular. Kocaman binaya varınca tüm dolapları tek tek boşaltıp tüm evrakları, belgeleri yaktılar. Sonra binanın çatısına çıkarak masmavi gökyüzüne kargacık burgacık yazılarıyla dünya çocuklarının yasasını yazdılar. 1. Fabrikalarda, atölyelerde insanları mutlu kılacak ürünler yapılacak. 2. yiyecekler, giyecekler depolarda biriktirilmeyip yoksul ülkelerin halklarına gönderilecek. 3. Yeryüzündeki tüm paralar yakılıp yok edilecek. 4. Bilginler makine adam yapmak için değil, insanları mutlu kılacak, onlara yararlı olacak araçlar yapmak için çalışacaklar. 5. Yeryüzü insanların kardeşçe mutlu yaşadıkları bir yer olacak. Gökyüzüne yazılan yasa oylamaya sunuldu ve hiç tartışma olmadan oy birliğiyle onaylandı. Artık uyku vakti gelmişti. Çocuklar Birleşmiş Milletler binasından çıkıp uykulu gözlerle evlerinin yolunu tuttular. Kimi yaya, kimi uçakla, kimi trenle evine vardı. Hemen uyudular. Ertesi sabah evlerinden fırlayıp oyun bahçelerine gidenler orayı kapalı buldular. Uçakların gelişini karşılamaya koşanlar, yağan binlerce bombanın altında can verdiler. Borsalarda binlerce insanın ekmek parası birkaç kişinin elinde toplandı. Bilginler yeni bir makine adam için çalışmaya başladılar. Kara bulutlar bir gün önce gökyüzüne yazılan kargacık burgacık yazıları sildi. Meğer bütün bu olanlar dünya çocuklarının aynı gece gördükleri güzel bir düşmüş. Bu düşü bana küçük Ali anlattı. Ben de yazdım. Siz de anımsadınız değil mi? Ali'nin unuttuklarını varın siz tamamlayın artık. Ha, bir de her önünüze çıkana büyük küçük demeyin, anlatın bu düşü. Kim bilir belki büyükler bu güzel, bu olağanüstü güzel düşü siz büyümeden gerçekleştirirler.
Ayrım sonu.